Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Ve hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Evet değerli dinleyiciler, Refik Halit Karay'ın Üç Nesil, Üç Hayat adlı hatıratında yeni bir bölüm, yeni bir mevzuyu size aktarmak istiyoruz. Malum Refik Halit Karay aldığı mevzuları üç devirde tetkik ediyor ve hatıralarını üç devire bölerek anlatıyor. Sultan Aziz Devri, Sultan Hamit Devri ve şimdiki zaman. Şimdi yemek sofrasını tasvir ediyor. Geçmiş günlerin yemek sofraları nasıldı? Sultan Aziz Devri ile başlıyoruz. Halayık, yani hizmetkar, ilk önce odanın ortasına, yere geniş ve kalınca bir sofra bezi yaydıktan sonra, onun da ortasına, arkalıksız kahve iskemlesine benzeyen bir destek getirip koyar. Bazı evlerde bu destekler 4 veya 6 köşeli, açılır kapanır ayaklardan ibarettir. Yani portatiftir. Kaldırılınca bastınız mı hemen yassılanıverir. Artık bir tarafa, sandık veya kapı arkasına kolayca yer tutmadan sıkıştırmak mümkündür. Arkasından kocaman siniyi yuvarlayarak getirirler, o desteğin üzerine yerleştirirler. Siniler kalaylı bakırdan veyahut pirinçtendir. Çoğunun üzerinde selvi ağacını andıran resimler, bazen de sahibinin ismi ve tarih bulunur. Tekke sinisi ise şu tarzda bir yazıya rastladığınız olur. Dilşat Hatun'un eseri vakfıdır. Vakfetmiş, yani bir siniyi tekkeye vakfetmiş. Eskiden bakır kaplarda mutlaka sahibinin ismi, mührü bulunurdu değerli dinleyiciler. Çünkü kapkaba benzer, karışabilir, kaybolabilir, çalınabilir. Mührü gören o kabın kime ait olduğunu bilir. Ev eşyasının en kıymetlerinden bir tanesi bakır kapkacaktı. Evet, dönelim biz Refik Halit Karay'ın hatıralarına. Sini muvazeneli, yani dengeli bir şekilde oturtulduktan sonra ortaya nihale konur. Ama bu nihaleler o devirde ne telden ne de bir yolu sarı, bir yolu kahverengi, bükülmesi kabil cilalı tahtadandı. Siyah meşindendi. Bir nevi deri yastıktı. Ne tabak ne sürahi. Kırılıp dökülecek. Yangında kurtulması güç. Sefere tahammülsüz eşya kullanılmazdı. Daha sonra kaşıklar dizilirdi. Kaşık, Osmanlı sanatkarlığında mühim bir mevki tutar değerli dinleyiciler. Sıcak ve yağlı yemek kaşıkları şimşirden, ayrıca abanozdan, kemikten, tek parça fil dişinden, bağdan, yani kaplumbağa kabuğundan yapılırdı. Sapları mercanlı veya sedefli olurdu. Çeşitlerinin ayrı ayrı tarifine girişilse uzun sütunlar tutar. Muhallebi ve hoşaf kaşıkları ise dünyanın en ince, en zarif, en latif masnuatından, yani sanat eserlerinden idi. Sütlüler yayvan, dil biçimi ve fil dişi olamazsa gayet iyi cilalanmış, kemikleşmiş şimşirden oyulurdu. Ötesine berisine mercan parçaları gömülürdü. Uçları ise yamru yumru iri mercan parçalarıyla süslenirdi. Tamamıyla sedefle işlenmişleri de vardı. Hatta sap bazen yalnız mercan parçaları birbirine geçirilerek de vücuda getirilirdi. Hoşafa mahsus olanların ağız yerleri ya sarı yahut koyulu açıklı şeffaf bağdandı, yani kaplumbağa kabuğundandı. Geniş ve derindi. Hoşafın hafifliğiyle mütenasip idi. Saplar öbür kaşıklardan daha süslü, gene hoşafa uyacak zerafetteydi. Möhre denilen ve hani ya kulağa tutunca bir takım uzun ve nameli sesler getiren benekli deniz böceği kabukları vardır. Vaktiyle sürte sürte kağıt pürüzlerini düzeltip cilalamaya yarardı. İşte bunlardan hoşaf kaşığı yapılırdı. Saplarına oyuncaklı oymalar hak edilmiş kocaman sedef parçaları eklenirdi. Çatal çok fazla kullanılmazdı. Bilinirdi fakat kullanılmazdı. Fırdolayı yere her adam için incecik bir minder kondu mu artık sofranın kurulması tamamlanmıştı. Yemek ya toprak yahut da beyzi bakır sahanlarla ortadaki nihalenin üstüne konur ve kapak muhakkak sofrada ev sahibinin işaretiyle halayık yani hizmetkar veya erkek meclisinde uşak tarafından açılırdı. Bu işaret verilinceye kadar kimse içindekini bilmediği cihetle işin merak verici, esrarlı bir ufak ciheti de vardı. Besmele çekilmeden yemeğe başlanmazdı. Bittiği zaman da bazı evlerde sofranın en yaşlısı veya sarıklısı yani alim olanı kısa bir yemek duası okur, amin denir, öylece kalkılırdı. Sonra leğen ibrik başına geçilirdi. En kısası bir çok şükür elhamdülillah demek lazımdı. Fessiz, başörtüsüz yemeğe oturmak kimsenin haddi değildi. Meselenin dikkat çeken noktalarından bir tanesi de şuydu. Vaktiyle bir kaptan yemek yenirdi ve umumiyetle elle yenirdi ve yere oturup yenirdi. Ayrıca herkes için ayrı bir bardak da olmazdı. Et kemiklerini elle yemek yerken iki parmağından başkasını kirletmeden işin içinden çıkabilmek için iyi ailelerde çocuklara bilhassa kızlara bunu talim ederlerdi. Et kemiklerini gayet istifli olarak gene sini üzerine fakat ses çıkarmadan tam önünüze koymaya dikkat lazımdı. Sahana da el uzatıldığı vakit kendi önünüzden başka tarafa kaymak hududu tecavüz pek ayıp sayılırdı. Siniye yemek dökmek veya damlatmak da terbiyesizlikti. Temiz ve görgülü evlerde bu zor şekilde yenildiği halde ekseriya yemek sonunda sini yine parıl parıl lekesiz ve beneksiz kalırdı. Büyük konaklarda, yalılarda yemeğe mahsus ayrı odalar mevcut idi. Ama gene masa, büfe, sandalye olmazdı. Bunlar hususi bir mobilyaya da tabi değildi. Yemek odası olduklarını bir kenarda mermerden yapılmış kocaman bir musluk mahalli bulunmasından anlardınız. Oralarda da sinilerin daima kaldırılıp yemek zamanları yeniden kurulması adetti. Mutfaktan selamlığa yahut harem için dönme dolaba yemek tablasını ayvazlar getirirlerdi. Sinileri de Moskov toprağı denilen bir cins parlatıcı toz ile ovup ayna gibi parlatan yine onlardı. Ayvaz kasap hep bir hesap sözünün istinad ettiği fıkrayı bilseydim yazardım. Sofra o devirde sohbet yeri değildi. Yemeğin bir an evvel bitirilmesi bütün itina ve nefasetine rağmen sofradan bir an evvel kalkılması lazım gelirdi. Orta halli evlerde sahanın bomboş kalmamasına da dikkat gerekti. Zira hizmetçiler o sahanlarda kalan kısmı yerlerdi. Binaenaleyh yaşlısı kıvamı gelince halayık veya uşağa şu emri verirdi. Kaldır. Acele etmemiş iseniz dona kalırdınız. Mamafi bu yüzden. Sofrada telaş, fazla el kol hareketi de aleyhde dikkat çekerdi. Mevlevi sofralarında biri su içerken öbürlerinin sahandan el çekip beklemeleri yani fırsattan istifade bir kaşık fazla almış hakka tecavüz etmiş olmamaktan iktiza ederdi. Yani uzanmazlardı. Birisi su içerken diğerleri de ellerini çeker beklerlerdi. Ayıp değil adeta günah sayılan bir noktada şuydu önünde ekmek parçası bırakmak. O bolluk zamanında bile ekmek dilimini hesaplı koparmanız ve son parçasıyla son yemek lokmasını beraber yuvarlamanız hem terbiye hem de din kaidesiydi. Bugün ise ekonomik bir mecburiyet halini aldı. Evet, geldik Sultan Hamit devrine. Masa, sandalye, çatal, tabak, herkese ayrı bardak usulü başlıyor. Fakat küçük ve orta halli ailelerde pek ağır ve basit şekilde. Artık bir evde yemek odası diye ayrı bir yer vardır. Fazla külfete lüzum göstermeyen, yarı boş, manzarasız, ekseriye dar bir alt kat odası. Masa yuvarlaktır. Ama iki yanındaki menteşeli parçaları tutan sopalar içeriye doğru itildi mi küçülür, ince uzun bir şekil alır. Üstünde satın alındığı zaman beyaz görünüp biraz kullanılınca kirli sarı bir renk alan ve üstüne sıcak bir şey kondu mu tüylü tarafı masaya yapışan iptidai mamulattan bir muşamba serilidir. Nihale, mühim bir ziynet eşyası gibi masanın daima ortasında durur. Ve bir de en adisinden cam sürahi. Bu sürahi henüz kırk çeşme ve saka suyu içilen evlerde çarçabuk şeffaflığını kaybeder, sararır, hatta yeşillenir bile. Onu temizlemek epeyce güçtür. Kül, kum, çakıl taşı yumurta kabuğuyla çalkalamalı yahut yaz mevsiminde içine incir yaprakları atmalı, bir değnekle oğuşturup sıvazlamalıdır. Sandalyelerin oturulacak yerleri, aralarında yeşil ve kırmızı renkte boyalıları da olan bir nevi sazdandır. Büfe, ufak evlerde üst katı camlı, alt katı kapaklı birer dolaptır. Camlısının iç tarafına, süslü görünsün diye ekseriye mavi renkte bir duvar kağıdı yapıştırılmıştır. Lakin tahtalar bir müddet sonra iyice kuruyunca, bitişik yerlerinden ayrılırlar, kağıtlar da kopar. Vakitli ailelerde yemek odalarına itina modası baş göstermiştir. Büfeler Viyana mamulatından pek gösterişli, kıymetli şeylerdir. Masalar ek tahtalarıyla istenildiği kadar uzatılabilir, muşamba örtü kullanılmaz, tiril tiril keten örtülerin altına el dokununca masanın sertliğini duymamak için pamuklu, yumuşak ve hususi bir örtü daha konmuştur. O devirde bugünkü gibi masalarda kalın ve sert cam teması hiç de hoşa gitmezdi. Bence hoş olmayan bir şey, peçetelerin salata biçimi bükülerek tabak içine yahut çifte yelken şekline sokulup bardaklara oturtulmasıydı. Mamafi bu usul, kibar denen aile sofralarında çabuk terk edildi. Fakat orta evlerin mühim bir süsü halinde mıhlandı kaldı. Hususiyle onların sıralanmadığı bir devlet masası, nişansız veya madalyasız üniforma gibi göze noksan ve yavan görünürdü. Renkli örtü ve peçete kullanmayı ise kimse aklından geçirmezdi. Yemeklerin önceleri iyice evlerde bile ortaya konulması adetti. Fakat bakır sahanlarda değil, kayık tabaklarda gelirdi. Ve herkes önündeki tabağına kendisi alır, alamayanlara bir beceriklisi ve itibarlılara da ev sahibi koyardı. Kâfi efendim, pek çok oldu efendim, o kadar yiyemem efendim gibi nazikane sözlerle masa başı arı kovanı gibi uğuldar dururdu. Sofrada masa, iskemle, çatal ve tabak sohbet kapısının açılmasını da bir derece temin etmişti. Sanayi Mektebi'nin son senelere doğru yaptığı ceviz yemek masalarıyla büfeler, İstanbul'da yemek odalarının çoğalmasına ve gittikçe oturulur bir hale gelmesine yaradığı gibi, gene o mektep mamulatından masif karyolalar, yatak odalarının değişmesine müessir oluyor, evler yavaş yavaş şahsiyetini kaybederek frenkleşiyordu. Mamafi yer yatağından, yer sofrasından hala vazgeçemeyenler, çatala da el sürmeyenler henüz pek çoktu. Yeni yetişen nesil mensupları, şayet sofrada bu gibi birisi varsa, yani yer yatağından, yer sofrasından vazgeçmeyen birisi varsa, parmaklarıyla da yemek yerse, burunlarını kıvırırlardı. O kadın veya erkek bir daha yemeğe gelirse ben ayrı yerim, sofraya inmem derlerdi. Beceriksizliklerinden dolayı çatala bir türlü eli yatmayanlar bütün yemekler için kaşık kullanmak suretiyle hareket ederlerdi. Bir kısım küçük ailelerde çatalla yemek yenilmesi mutat olan büyük evlere gitmeleri icap edince de yolda söylenirlerdi. O canım yemekleri şöyle oturup da elimizle rahat rahat yemeyeceğiz ki vallahi hiçbirinin lezzetini alamıyoruz. Çatal bunların elinde külçe demir kadar ağırlaşırdı. Düşürüp önlerindeki tabağı kırmak korkusuyla da büsbütün acemileşirler, azap çekerlerdi. Sonradan birdenbire mevki ve servete konan bazı yaşlı aile kadınlarının da bir müddet yer sofrasının ve elle yemenin hasretiyle yandıkları olurdu. Hatta bunlar utanılacak misafir bulunmadığı veya gençlerin başka yere gittikleri bir gün hizmetçilere emir verirlerdi. Şu odaya sineği yere koyun da ağız tadıyla bir yemek yiyelim derlerdi. Eğer hizmetçiler Rum cemaatinden ise hanımlarının bu hevesine karşı yarı belli bir istihfaf hafife alma çehresi takınmaktan da geri kalmazlardı. Filbaki masa üstünde ve çatalla yemek usulü İstanbul'un henüz yüksek ailelerinde bile nadir görülürken, bahçıvan Rumlar bostan kulübelerinde bile çoktan muşamba serili masalarda ve çatalla yemek yiyorlardı. Alafranga yemek şeklinin genişlemesi, billur ve cam kadeh sürahi bolluğu, ucuzluğu, belki içkinin evlerde tahammüm etmesine de sebep oldu. Mamafi, bu da gene erkeği evine bağlaması itibariyle faydasız görülmedi. İçki, evvelce tek olan kilerin ikileşmesine yol açmıştı. İnce kiler ve kiler. İnce kiler, vaziyeti müsait olan evlerde hizmetçilerin elinde değildi. Ya küçük hanımın yahut gelin hanımın idaresi altındaydı. Hatta anahtarı da kendisinde dururdu. Bu kiler bir eczacı dolabı, bir laboratuvar rafı kadar güzel istifli, temiz manzaralı ve şimdiki ayaküstü lokantalarının vitrinleri gibi de iştah açıcı intizamlıydı. Reçeller, kalamata zeytinleri, havyar, balık yumurtası, Edirne'nin artık bulunmayan tütsülü sığır dili, halis Kayseri pastırması, sucuklar, tarama, felemenk peyniri, ançüves, kutu sardalyası gibi makbul ve değerli çerezler oraya yerleştirilirdi. Zaten o devirde refahlı aileler için uşak veya hizmetçiye koş bakkala şunu al bunu getir demek ayıptı. Bakkaldan gündelik alışveriş de haysiyetsiz bir iş sayılırdı. Her şey toptan alınırdı. Bugün ise bir mecburiyet halini aldı. İşte bu incekiler değerli dinleyiciler, içkiye müptela olan erkeklerin dışarılarda meyhanelerde şurada burada sürtmesine mani olmak için getirilmiş bir nevi emniyet sübabıydı. İçmek makbul görülmezdi ama hiç değilse aleme fahş olmamak, kol kırılır, yen içinde kalır fehvasınca erkeğin bu kötü itiyadını evde izale etmek için bir yoldu. İncekiler adeti. Evet, geldik şimdiki duruma. Yemek odası hemen hemen tekrar ortalıkta görünmez olmuştur. Bu hal apartmanlara yerleşmenin darlığın icabıdır. Salamanjer salon odalara, yani yemek odasına bağlı salonlu odalara bir tiyatro sahnesi marifetliğini veriyor. Hizmetçi cam kaplı masanın üstüne ya rengarenk bir örtü yahut sadece her adam başına incecik el işi bir naperson, yani Amerikan servisi ve bir tabak koyar. Sandalyeleri uzaktaki yerlerinden çekip etrafa dizer, çatal bıçakları yerleştirir. İrili ufaklı kadehleri de sıralar, salon bir yemek odası oluverir. Zaten büfeler şekillerini değiştirmiştir. Eskileri kat kat, bölme bölme çekmeleri meydanda, tabak çanakla süslü, uzun boylu, fazla yer tutan lenduha şeylerdi. Çok iri, çok kaba şeylerdi. Şimdi yassı ve yayvandırlar, camsızdırlar, kapaklıdırlar. İçlerinde sakladıkları sırrı meydana vermezler. Üzerlerinde birkaç vazo ve aynadan bir bordür vardır. Neyin nesidirler ilk bakışta anlayamazsınız. Takımlar kübik ise görünüşlerindeki sahte metanete, kuntluğa, parlaklık ve sözüm ona zarafete aldanmamalıdır. İç yüzleri ve esas malzemeleri en adi çam tahtasından, gaz sandığından ibarettir. Bunlar kontrplaka ile geçici bir makyaj yapılmıştır. Gene görünüşleri pek rahat sanılan kübik divanlarla koltuklar da pek münasebetsiz şeylerdir. Divana oturunca ya çökersiniz ya sipsivri meydanda kalırsınız. Arkanızı dayayacak yer sizi epey uzaktadır. Yakın olsa da ya serttir yahut eciş bücüş kuş tüyü yastıklarla lüzumsuzca yumuşaktır. Sağa dönersiniz, sola çevrilirsiniz, kolunuzu uzatır, bacağınızı büker, ellerinizle dizlerinizi yakalar, avuçlarınızla ensenizi destekler, gene de rahat huzur bulamazsınız. Geniş koltuklardan ise bir kere gömüldünüz mü kalkabilmeniz için bocurgat lazımdır. Bunlar o kadar çöker ki dizleriniz ağzınız hizasını bulur. İki taraftaki el dayanacak yerler ise saray ve yangın duvarları gibi yanınızdan yükselir, adeta manzaranızı kapar. Bu koltukta oturan bir adam yarı sakat ve alil hastalıklı haline girmiştir. Tam rahat edebilmesi için başka birisinin yardımına muhtaçtır. Mesela sigarasını yakacağı, elini kibrite uzatacağı, cebinden bir şey çıkaracağı, hürmet edeceği bir zata kalkacağı, ikramları alacağı zaman teşekkür maksadıyla şöyle yerinden kımıldanacağı zaman çok büyük bir yardıma ihtiyacı vardır. Bu devirde sofra başında sohbet başlamıştır. Sultanahmet zamanında yemeklerin ortaya konmayıp hizmetçiler ve uşaklar tarafından gezdirilmesi usulü ancak çok refahlı ailelere, düğünlere ve büyük davetlere inhisar ederdi. Şimdi tek hizmetçili evlerde de önüne bir ufacık prostela önlük takmış ve başına mini mini bir dantele kondurmuş olan hizmetçi kız dahi yemekleri birer birer dolaştırır. Yemeği ortaya koymak pek süfli, aşağılık bir şey addedilmektedir. Küçük burjuva değil, adeta amele işidir. Vaktiyle ise yemeklerin ortaya konması adetti, herkes sevdiği yemekten çok alma imkanı bulur, diğerine az yeme imkanı bulurdu. Aile reisinin sofradakilere yemeği bizzat eliyle dağıtmasında benim hoşuma giden bir hal, sembolik bir mana vardı. Şimdi o da ortadan kalkmıştır. Fakat modern devrin en hoşuma gitmeyen ciheti, birçok evlerde yalnız yemek odasının kalkması, şekli gizlemesi değil, mutfak ve yemeğin evden elini eteğini çekmesi, mutfak bacalarının tütmez olmasıdır. Kadınlı erkekli iş ve memuriyete sarılmak, ayrıca hem bunlara hem de sinema saatlerine yetişmek kaygısı yüzünden halk gıdasını sokakta hemen hemen angarya savar gibi alelacele almaktadır. Sıhhat ve iktisat bakımından çok zararlı olan bu durumun aile terbiyesi üzerinde de tesiri fenadır. Sofra başı aile fertlerini birbirine ilmikler. Sıcak aşın dumanı aradaki sevgi ve bağlılığı tazeleyen tılsımlı bir tütsüdür. Aile terbiyesinin iç yüzü yemek masasının etrafında mahiyetini gösterir. Geçimsiz karı kocayı yemekte daha iyi anlarsınız. Sevişmeyen aile fertlerinde gene orada anlarsınız. En güzel, ılık, gıpta verici ve saadet zevkini doyurucu tablo, sofra başında toplanmış neşeli ve iştahlı bir aile manzarasıdır. Bunun ne derece hasret çektirici bir şey olduğunu ve elde fırsat varken ondan istifade edilmesi lazım geldiğini, uzun müddet gurbette yalnız kalanlar pek iyi bilirler. Gurbettekini yalnız yemek doyurmaz, manen de gıdalanması için aile sofrasına muhtaçtır. Ev yatak demektir, sofrada aile. Ancak kendi yatağında yatmak ve kendi yemeğini yemek kaidesine riayetle hakiki aile teessüs eder, kurulur. Akşamları eve dönerken mezeci dükkanlarında ayakta durup bir kadeh bira ile sosis yuvarlayanlara ve muhallebici iskemlesini ilişip tavuk suyuna pilav yutanlara, hemen hemen aç kalmışlara karşı duyduğu merhametle bakar ve acırım. Mekteplerde çocuğa evde pişen ve ailece başına geçilip yenen yemeğin değerini telkin etmek lazımdır. Sokakta karın doyuranlar, başka memleketlerde yalnız yabancılar, bekarlar, zübbeler ve sefa düşkünleridir. Bizde de eskiden yemek zamanı evde bulunmamak, askeri bir vazifeyi ihmal kadar çirkin, hatta cezaya layık görülürdü. Sofradan kaçmak hürriyeti, aile efradından kimseye verilmezdi. Frenklerde de hala yemek saatinde masa başında hazır olmak, ailenin riayete mecbur bulunduğu en esaslı bir kaidedir. Hatta tek başına yaşayan bir adam için bile yemeğini evinde yemek onu hem iktisaden korur hem de birçok belalı sergüzeşlerden, serüvenlerden uzak bulundurur. Tanıdığım bekarlardan evinde hizmetçisine yemek yaptıranlarla yemeği dışarıda yiyenler arasında kendimce ufak bir mukayese yaptım. Birincilerin sıhhatleri yerinde olduğu gibi bütçeleri de mütevazindir, düzenlidir, uygundur. İkinciler bir sürü vakalara maruz kaldıktan başka midelerinden memnun değillerdir. Bütçelerinin mütevazinsizliğinden de yani dengesizliğinden de başlıca yaka silkerler. Bütün bunlar içindir ki 3 nesil, 3 hayat serisinde sofra ve yemek faslının içtimai noktadan büyük bir ehemmiyeti vardır. Ayakta karın doyurulan mezeci dükkanlarının çoğalması da aile ve terbiye bakımından zararlı bir vaziyetin gittikçe yerleşmesine işarettir. Daha 5-10 sene evvel İstanbul'da onlara benzer tek dükkan yoktu. Bugün bir mecburiyet halini aldı. Evet değerli dinleyiciler, Refik Halit Karay bu sözleri 1940'lı yıllarda söylüyor. Zamanımızla o zamanı bir mukayese edin ve ileri görüşlülüğüne hayret etmemek, şaşmamak elde değil.
Ansızın bakıp geçti gönül penceresinden, ansızın bakıp geçti bir yangının külünü, yeniden yakıp geçti bir yangının külünü, yeniden yakıp geçti bir yangının külünü, yeniden yakıp geçti bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim, bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim. Sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtim. Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp. yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.